acı günler, bir yastıkta hep beraber.
Gülse Birsel, Emir Soymaz'dan böyle bir parça dinledik. Bir saniye arkadaşlar, ben kapıyı biraz kapatmam lazım. Daha sonra size makaleden devam edeceğim. Evet. Bu arada şeyi de, vantilatörü de çalıştıramıyorum. Çünkü çok eski bir vantilatör olduğu için vır vır diye bir ötme yapıyor. Neyse, Duygu arkadaşımız bir önemli bir telefona çıktı. Ben devam edeyim. Şimdi çatlak zemin dedik. Seçim için feministler olarak semt pazarlarında bildiri dağıtıp kadınlarla sohbet ettik. Açıktan şeriat gelince sizin gibileri asacağız. 15 yaşında kızlar evlendirilsin tabii, boş boş gezmelerinden iyidir diyen kadınlar da oldu elbette. Ama konuşabildiğimiz çoğunluk açısından durum bundan ziyade bizim kandırılmış olmamızdan ibaretti. 28 Mayıs ardımızda kaldı. Yaşadığımız bir seçim değildi aslında. Bir çeşit toplum yaratma faaliyeti gibi bir şeydi. Bu da dün başlamadı. Yani kim iktidar olacak, bizi kim temsil edecek diye değil, nasıl bir toplumsallık kazanacak diye sandığa gittik sanki. Şimdi herkes hep bir yandan muhalefet şöyle yapmalıydı, böyle yapmalıydı. Aslında biz demiştik şu aday olmalıydı, bu aday olmalıydı. O istifa etmeliydi, bu gitmeli diye konuşmaya başladı. Ama bir yanda koyduk mu diyenler, bir yanda benim tuzum kuru, kahvemi yudumlarım, sen sürün diyenler bize aslında uzun yıllara yayılan toplum yaratma faaliyetinin başarılı olduğunu gösteriyor. Yani bu iki kesim kendini birbirinden radikal olarak farklı görse de aynı siyasetsizleştirme sürecinin bir ürünü oldukları aşikar diye başlıyor Feride Alp'in Çatlak Zemin'deki makalesi. Bir tarafta koyduk mu cephesi, örgütlü bir siyasetsizlik var. Yani vaat edecek bir şey kalmasa bile kendi varlığını sürdürmeyi amacın ta kendisi haline getirebilen, bunun için tabanını savaştaymışız gibi mobilize edebilen bir iktidar. Bir tarafta ise parantez içinde sürünün siz cephesi, ciddi anlamda örgütsüz bir siyasetsizlik var. Kendi dışında herhangi bir şeyle ilgilenmeyi bahşettiği bir lütuf olarak gören ve veya ilk fırsatta hatayı hep başkasında arayan bir bireyler toplamı. Tabii ki bundan ibaret değil ne muhalif taban ne iktidar tabanı. Ama bunun görünür olması da boşuna değil. Özetle kazansaydık iyiydi. Ama kazansak bile bu toplumla hayat çok zor olacaktı. Sırf kazandık diye bir anda başka türlü bir toplum olma ihtimali ortaya çıkmayacaktı. Bir süre bu ihtimali tutunup bu gerçeği yok saymak iyi geldi. Çünkü bu gerçekle baş etmesi o kadar kolay değil. Çünkü buradan bakınca mesele seçim kazanmaktan ziyade bu mevcut toplumsallığa karşı bunun kodlarıyla hareket etmeyen başka türlü bir toplum nasıl vaat edilir soruyu soruyor. Belli ki seçimden bir ay önce, iki ay önce veya bir yıl önce kampanya yaparak, yani sırf görünürlükle, söylenen sözle erişebilecek bir amaç değil bu. 21 yılda ve hatta daha uzun süre boyunca inşa edilen bir toplum, o toplumun sosyal ve sınıfsal konumları, bunun içerisinden devşirilen iktidar sırf yalanlarını açık etti. Açık ettik ve başımıza neler getireceğini anladık diye yıkılmıyor. O kurulan bağların, parantez içinde iktidar ve toplum, siyaset ve toplum, iktidar ve gerçeklik, toplumsal kesimler içinde ve arasında kendisine müdahale etmenin yollarını bulmak gerekiyor. Bu da yolunun gerçek anlamda zamana yayılmış örgütlenme pratiklerinden geçtiğine, genel memnuniyetsizliğin örgütlenmenin yerine geçemediğine, bunun kestirmesi ve kolay yolu olmadığına dair seçimden bu yana kim analizler yapılıyor. Muhalefet diye adı geçen toplam, siyasi partiler, bunların seslendiği toplumsal kesimler, sendikalar, örgütler vesaire, bu analizden ne çıkarım yapıyordur veya ben ne kadar haklıydım ırkçılığı bir kenara bırakıp herhangi bir çıkarım yapıyor mudur bilemem. Ama sanki bu soru bizleri kadın hareketi ve feministler olarak da ilgilendiriyor. Onca saldırıya rağmen hala öyle ve böyle toplumsal karşılığı, meşruiyeti, etki alanı güçlü bir hareket olsak da bizim de protesto pozisyonuna sıkışıp örgütlenmeyi ancak bu kadar doğal bir sonucu, parantez içinde yani hayatta zaten bir şeylere yönelik protestosu olanların bir buluşması olarak görür hale geldiğimiz açık. Bunu yıllardır konuşuyoruz. Etkimizi de mücadelemizi de asla hafife alarak söylemiyorum. Ama şimdi seçimin ardından haklarımıza ve hayatlarımıza daha büyük bir saldırının yöneleceği şüphe götürmez bir gerçeklikken biz bu saldırının karşısında durabilecek güçte miyiz? Ve değilsek ne yapabiliriz? Bu sorular karşımıza duruyor. Kararlılık ayrı. Kararlılığımız da dayanışmamız da hep baki her şeye rağmen. Ama yukarıda sözünü ettiğim toplum inşasının önemli bir boyutunun da kadınlar olduğunu göz ardı etmemek gerek. Kadınlık da bir savaş alanı haline gelmiş durumda. Herhalde tam da bu yüzden her ağzını açan siyasetçi önce kadınlardan bahsediyor. Herkesin kafasında bir kadınlar toplumu var. Peki kim bu kadınlar?
Çok güzel bir soru. Gerçekten.
Hemen kim? Geldiğini belli ettin.
Tabii.
Kim bu kadınlar?
Kim bu kadınlar ya?
Kimiz bilmiyorum. Biz ya? Kim bu kadınlar bilmiyorum. Evet,
bütün o hayatın, sistemin yükünü taşıyan, emeği görülmeyen kadınlar biziz işte yani. Evde sürekli arkayı toplayan, işte eşine motive eden, çoluk çocukla uğraşan, evin temizliğini yapan, bunun dışında bütün bu dışarıda sistemde olan her açığı aslında bir şekilde toparlayan kadınlar. Ve dolayısıyla şunu söylemek istiyorsun ya, kadınlar olarak gerçekten söyleyecek o kadar çok sözümüz var ki, yani dünya tarihinde o kadar hem bu sistemi hem de bu erkekliklerinizi o kadar çok taşıdık ki. Yani bizim sizden...
Taşımayalım bacım, bırakalım o zaman. Bu
işte
nedir
bizim,
ya?
Bizim bunu yani taşıyorsak bile, diyelim ki taşıdık. Bu zamana kadar taşıdık. Şimdi bizim hakkımızdır konuşmak. Yani bizim artık tüm kadınlar olarak, anneler olarak, çocukları için, çocuklarının geleceği için kaygılanan anneler olarak söyleyecek çok fazla sözümüz var. Ve bu sözü politik açılardan mı söyleyeceğiz? Ne bileyim 8 Mart'larda sokağa dökülerek
şu
mi söyleyeceğiz?
Şu elini masaya vurma.
İşte, ben bir şey söyleyeyim mi? Vallahi Erdoğan'ın karşısında beni kovsalardı ben kazanırdım.
Tövbe yarabbim
ben
ya.
Ben sana söylüyorum.
Kesin obacım, ona evet, hiçbir şüphem evet, yok. Ona evet, hiçbir şüphem yok.
Yani kadınlar olarak bizim sesimizi çıkarmamız gereken bir süreçteyiz. Çünkü artık gerçekten
i̇şte
kaybedecek hiçbir şey kalmadı.
Tamam ama nasıl çıkaracağız yani, anladın mı? Şimdi mesela sen orada yoktun ama bu
okudum
seçim
ama.
Seçim için feminist olarak sen pazarlama işte açıktan şeriat gelince sizin gibileri asacağız yani. Ya da 15'inde kızlar evlendiğiniz falan. Yani bu kadın hareketi
evet,
veya feminist hareket o kadar farklı düşüncelere sahip kadınlar var ki.
Evet.
Ama yine de ezildiği ortak noktalarda çok fazla kadınların, buradan biraz belki de şey yapmak gerekiyor, toplamak gerekiyor. Ama mesela makalede peki kim bu kadınlar demiş. Mesela dur ben bir paragraf daha okuyayım. Aha, bakayım ne diyor.
Devam et, evet.
Bizim de feminist politika yaparken biz kadınlar diye seslendiğimiz bir kadınlık konumu var elbette. Öncelikle kendi deneyimlerimizden, ortaklıklarımızdan yola çıkarak var. Buradaki varsayım, birbirimizden farklı olsak da, farklı hayatlar yaşasak da kadın olarak ezilmemizin bizi buluşturuyor. Yemin ediyorum okumadan, bak biraz önce
evet,
yorumu yaptım.
Ama aklın yolu kanka.
Bana artık falo öğret.
Kız
falo. Köşeyi dönelim kız.
Diyorsun.
Yemin ediyorum bak.
Tamam, benim işte raftaki Berat Eren'im de dedi ki sen sen dedi Migros Kulüp Şule dedi, fal kursu ver insanlara dedi. Çok iyi fikir bence.
Bacım, insanlara fal kursu falan verme. Sen hı, bana ver. Senin bakamadıklarına ben bakarım. Köşeyi döneriz bak.
Anlaştık.
Yemin ediyorum
ben
sana.
Ben sana öğretirim kanka.
Tamam,
ama senin
süper,
bu olayın fal değildi. Şimdi onu söyleyeyim de. Senin bu olayın aklın yolu birdir.
Tecrübe mi diyorsun?
Ya aklın yolu bir abi. Yani kim mantığıyla oturup düşünse zaten böyle bir cümlenin geleceğini tahmin eder sonrasında. Böyle bir şey yani. Mantıklısın
sen
o yüzden.
Sen dur bakalım ne diyor mesela? Tam mantık bende zaten, yani bir boğa burcu kadını olarak had safhada kanka.
Çok yüksek diyorsun.
Tabii ki.
Tamam.
Mesela kazanımların hepimizin kazanımı olduğu, hepimizin şiddetten uzak yaşamak istediği, hepimizin cinsel istismara karşı olduğu, hepimizin sokakta yürürken tacize uğramak istemediği. Burada hepimiz derken tek tek her bir kadından değil, genel bir fikirden bahsediyorum ki bir ölçüde iktidar yanlısı olsun olmasın, çok farklı toplumsal kesimlerden kadınların kürtaj hakkına İstanbul Sözleşmesi'ne 6284'e, yani 6284'e nafaka hakkına sahip çıkması, TCK 130, işte TCK 103 değişikliklerine, bak mesela biz şeyi biliyorum, 6284'ü biliyorum, mesela TCK 103'ü bilmiyorum, bu Türkiye'de yaşamadığımızdan dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar. Hı hı. 15 yaşında kız çocuklarının istismarına karşı çıkması, bu fikri tescilleyen gelişmeler oldu. Yani kadın mücadelesi hala erkek egemen siyasetin ürettiği kutuplaşmalara teslim olmayan bir hattı var edebiliyor. Bu toplumsal kurguyu sarsabiliyor fikrini destekledi. Şimdi Hüdapar'ın ve Yeniden Refah Partisi'nin açıktan duyurduğu seçim vaatleri ve meclise girmelerinin ardından bunu da yeniden düşünmek zorunda olabiliriz. Nasıl ki muhalefet hırsızlıktan, yolsuzluktan, pazar fiyatlarından, kısacası hakikatlerden bahsederek toplumu ikna etmeyi umduğu sürenin sonuna geliyorsa, hı hı, belki biz de sadece gasp edilmekte olan haklarımızdan ve karşımızdaki ortak tehlikelerden söz etmenin kutuplaştırmaları aşındırmak, kadınları birleştirmek için yeterli olmadığı bir sürece giriyor olabiliriz. Hı hı. Veya girmiştik zaten. Bunlar kadınların derdi olmadığı için değil. Kadınlar örneğin boşanabilmek istemediği için değil. Hakları yitsin gitsin istedikleri için değil. Ama bununla Tayyip Erdoğan'ı desteklememek arasındaki o bizim açımızdan çok yaşamsal bağı kurdurmak için söz, argüman, gerçekler, veriler filan yeterli veya geçerli olmadığından ve birçokları için bir oğlu olsun olmasın, oğlunun eve bir erkekle el ele gelme ihtimali kızının 13'ünde evlendirilmesinden daha çok daha büyük bir tehdit olarak algılanır hale geldiğinden, Apo'nun serbest bırakılması gibi hayali bir senaryo, evde bir erkekten dayak yerken boşanamama gerçekliğinden daha korkutucu kılındığından, Hüdapar sorun değil ama HDP büyük, büyük sorun olduğundan. Vay arkadaş ya.
Hı hı. Hı hı.
Bu işte tam Tayyip bundan kazandı zaten.
Zaten işte o
bak,
şeyde
bir
İmamoğlu'nun gidip ziyaret ettiği pazarda da tam buna benzer bir konuşma yapılıyor.
Bacım
işte.
Bir terör muhabbetinden bak Erdoğan aldı. İki, Erdoğan Üsküdar Kısıklı'da seçimden sonra, ikinci turdan sonra çıktığında ilk söylediği şey neydi? İşte LGBT bilmem ne bilmem ne var mı? İşte şeyde AKP'ye girebilir mi? Hayır diyor halk. İşte MHP'ye girebilir mi? Hayır. Anladın mı? Yani direkt
oralara çalıştı.
Tabii.
Evet. O
yani
çok bariz bir şey.
Direkt LGBT'ye çalıştı ve LGBT'ye yani şey, şunun bence şunun mesajını da verdi yani. Yerel seçimlerde İstanbul'u nanay yani alacağım diyor yani. Anladın mı aslında?
Hı hı. Hı. Ama işte o
yani hem homofobiklikten,
evet,
hem de terör muhabbetinden dolayı, bak bu makale de onu söylüyor.
Hı hı.
Aldı gitti adam ya. Bu yani.
Abi ben şunu söylüyorum. Bu adam bu söylemlerde bulunmamış olsaydı bile, şimdi şöyle bir laf var ya, adamın ölüsü bile kazanır diye. Erdoğan
öyle bir laf yok. Adamın ölüsü zaten yetti diye. Benim ölüm yeter diye bir laf var.
Hayır hayır. Aa, evet doğru, ölüm yeter. Doğru. Adamın
ölüsü yetti.
Evet. O kadar ekonomik krize rağmen ölüsü yetti.
Önemli.
Yani şunu demeye çalışıyorum. Erdoğan
sen
bu söylemlerde
benim kimliğimle oynayamazsın. Benim vatan sevgimle, hani anladın mı? Kürtler, terörizm bilmem ne veya benim aile kavramımla erkek kadın, anladın mı?
Evet.
Bununla oynayamazsın sen yani.
Tamam da orada
ben aç kalırım yine de onu vermemiştir diyor
halk.
Tamam
da işte hayır, oradaki halkı ben sana söyleyeyim. Bugün bu seçimden sonra biz neyi gördük biliyor musun? Ülkenin %50'sinin iki yüzlü ve aşağılık insanlar olduğunu gördük.
Ne alakası var?
Evet ama neden olduğunu sana söyleyeyim.
Söyle bakayım.
Bu Kürt sorunu konusunu,
evet,
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, evet, açan adamın adı nedir? Erdoğan. Evet. İlk defa Kürt sorunu var bu
tamam,
ülkede.
Tamam.
Biz çözeceğiz diyen adamın kendisidir.
Tamam evet okey.
Dağdan adam indirip Gabar'dan kapıdan içeri o gerillaları sokan adamın adı Erdoğan'dır.
Tamam bir hata yapmış ablası affet.
Öyle bir şey yok işte. Adam yıllardır aynı şeyi söylüyor. Kandırılıyoruz. Biz aldatıldık. Ya arkadaşım sen aldatılmadın. Sen bu politikayı bayağı kullandın. Ve senin kitlen bir gün olsun da karşına geçip sana şunu söyledi mi? Vay teröristleri içeri soktu.
Hayır onlar bir kere ona inanmıyor ki onun kitlesi. Onu yaptığına.
İnanmıyor değil. Bence... Bunlar bütün bu süreci gayet görüyorlar. Ben artık Aziz Nesin gibi bakmak istemiyorum olaya. Bu ülkenin %90'ı salaktır falan gibi bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü salak değiller. Olay şu. İkiyüzlüler. İkiyüzlüler ve kendilerine bu adamı seçmişler. Bu adamı kendilerine çok yakın görmüşler. Çünkü o da ikiyüzlü. Anladın mı? Üç kağıtçı çıkıyor diyor
yalan
ki.
Yalan dolan yani.
Aynen öyle. Yani buradan anla ki bizim ülkenin yarısı... Zaten elinde fırsat olsa var ya senin götündeki donu bile alır. Acımaz. Yani bize bu seçim bu kitleyi göstermiş oldu. Bizim şunu kabul etmemiz lazım. Ülkemizin yarısının...
Yani yozlaşma almış boyunu gitmiş
aynen
diyorsun.
Aynen öyle. Yozlaşma. Ne dürüstlük bulabiliyorsun. Ne bir şey. Hepsi üç kağıtçı. Hepsi zaten bir şeylerden çıkar kavgasına düşmüş. Oradan buradan yontan tipler. Yani ülkenin yarısını adam oraya getirmiş. Şimdi diyorlar ki... Atatürk döneminde biz ezildik. Bizi ezdiler, bizi hor gördüler, cahiliz diye. Böyle bir muhabbet var. Atatürk zamanında yani bir köylü İstanbul'a geldiğinde ezilmiş. Hor
olabilir,
görmüşler.
Ezilmiş olabilir canım.
Oldu.
Ben, evet olabilir.
Bak oldu bu. Niye biliyor musun Çağdaş? Sen bunu zaten Yaşar Kemal kitaplarında da görürsün. Kemalizmin kendisi güzel bir ideoloji olabilir. Oraya bir şey demiyorum.
Entel dantel bir olay diyorsun.
Ama
yani.
Evet, o kadar tepeden baktılar ki insanlara bir kitle
geri
kendini
tepki diyorsun.
Evet, bir kitle kendini acayip dışlanmış hissetti.
Ya geri tepki.
Tayyip bu dışlanmış kitleyi kazandı.
Tamam ama yani o putperestçilik de yani sonuçta Erdoğan'ı bir yerlere taşıdı yani.
Tabii ki oradan işte onu kullandı tabii ki. Adam zeki, şunu söylüyor. Atatürk bu elit kesime oynadı. Anladın mı? Onları kazandı. İşte bazı köylere böyle köy enstitüleri kurdu. Şunu gösterdi. Cumhuriyet bir köylü çocuktan da doktor yaratır. Anladın mı? Şimdi adam da kendi kitlesine aynen Atatürk'ün uyguladığı şeyi uyguladı ama kendi kitlesine uyguladı. Şimdi Atatürk'le onun arasındaki fark bu. Atatürk her yere yapmaya çalıştı kendince. Bu kendi kitlesine öyle bir rol büründü ki dedi
bence
ki biz
Atatürk her yere yapmaya çalışmadı. Neyse benim
doktor yapmaya
benim
çalıştı.
Rockstar'ım Selahattin Demirtaş servis bırakın arkadaşlar. Bu adam hala niye hapiste ya?
Rockstar'ım.
Allah'ım bir parça
hayır,
biliyorum.
Hayır onu bırakmazlar. Çünkü gelmiş geçmiş en iyi Kürt politikacı Selahattin
bak,
Demirtaş.
Bak adam aktif politikayı bıraktı ve ben çok üzgünüm. Benim kalbimi kırdı kesinlikle ama burada
yok benim kalbimi hiç kırmadı. Ben benim, ona helal olsun dedim. Bravo
hayır,
dedim.
Hayır benim kalbimi o kırmadı. Benim kalbim kırıldı.
Kırıldı ha.
Bunu burada neden ve niçin olduğunu açıklamayacağım. Bu da bana kalsın. Ama ben her zaman Selo'nun arkasındayım. Kendisine bir mektup da yazmayı düşünüyorum. Ama sonuç olarak Selo'yu da yalnız bıraktılar. Ben öyle düşünüyorum. Diğer yandan ben artık diyorum bir parça gireyim. Bir şey söyleyecektim unuttum. Neyse.
Tamam.
Paptıracağımdan padişahım diyelim. Ne diyorsun?
Aynen.
Ya hadi
bir padişahım dinleyelim ya.
Tabii ki.
Padişahım sen olmasan kimin gelirdim aklına, kim alırdı ahımı, göz dikerdi hakkıma, konuşurdum belki benle, zat-ı alim susarsa ne yaparsın dikilince, cümle alem karşıma. Kızma padişahım, alınır sonra gel geç karşıma. Çiçek eken var saksıma, bir de kasteden var sabrıma. Sarılanlar yalnızlara, bir de terk eden yalnızlığa. Tabanlar var vicdanına, bir de sarılanlar tasına. Ters gelirse onlara, bir de raket vururlar şarkıma. Padişahım, bu cihanda senin yok eşin benzerin. Yalanların hep sallanır ama titremez hiç ellerin. O kalpazan yaverleri gençliğimle besledin. Sen dışında herkesi sana düşman belledin. Ah korkma padişahım, utanıp sıkılma. Var hesabımız şimdi gel geç karşıma. Çiçek eken var saksıma, bir de kasteden var sabrıma. Sarılanlar yalnızlara, bir de terk eden yalnızlığa. Tapanlar var vicdanına, bir de sarılanlar tasına. Ters gelirse onlara, bir de ket vururlar şarkıma.
Ne çabuk bitti bu parça. Bir dakika, vantilatörü kapatmam lazım. Bir. Yani arkadaşlar, benim rockstarımın, Selahattin Demirtaş'ın, belki biraz yankı oluyor olabilir. Duygu eline kadar bekleyeceğim çünkü kapı açık. Pardon. Yani Selahattin'in kalbini kırdınız, benim de kalbimi kırdınız ya. Ben bu kadar söylüyorum. Bu ister bunu ben lafımı ortaya koyarım çekip giderim, ister bunu Türk soru üstüne alınsın, ister alınmasın, ister Kürt soru alınsın, ister Kürt, yani hiç benim umurumda değil. Evet, geldi arkadaşımız. Şimdi son bakalım, 9 dakikaya girdik.
Ya ne kadar hızlı geçti bugün, değil mi? Ben hiçbir şey anlamadım.
Şimdi bu şeyi hızlıca bir geçebiliriz diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
Evet evet.
Makaleyi.
Ya şöyle toparlayalım istiyorum. Şimdi 9 dakikamız var. Bunun bir kısmını konuşalım. Yine bir kapanış şarkısıyla da bitirmiş oluruz ama ya bu feminist hareketle ilgili söylenmesi gereken bir şey var Türkiye'de. Şu anda bence kadınların örgütlenmesi, birlikte hareket etmesi şu süreç için çok önemli. Bakın Türkiye'de bir deprem oldu. Milyonlarca insan, yani orada verilen, yani çok zor durumlarda kaldılar. Ölenlerin sayısı, verilen rakamların hepsi yalan. Bunun çok daha üstünde insan öldü. Hatay'da, Maraş'ta yani. Dolayısıyla ortada büyük bir sıkıntı var şu an Türkiye'de. Kurdukları Defne Hastanesi yok, böyle açılışını yaptık dediler. İkinci gün su bastı. İçeride ne bir röntgen makinesi var. Doktorlar rezalet içinde, yani görüntüde bir hastane açtık diye hastane açtılar yani. Neticede
bacım nereden nereye atladın? Evet, neticede işte
ben o kadar fazla bilgiyle zor yaşıyorum ya. Vallahi bile benim işim de zor ya. Kafam dolu, bir sürü bilgi var. Yani neticede şunu demeye çalışıyorum. Şu anda özellikle kadınların sesinin yükselmesi gereken bir dönemdeyiz arkadaşlar.
Bacım yükselsin de şimdi bu makalede de nasıl, ne şekilde, nelerin tehlikeli olduğunu anlatıyor yani. Öyle kolay değil yani. Zaten yıllardır yükselen bir hareket. Ya. Ama sürekli de en fazla önü kesilen hareket yani, anladın mı? Lan evet. Erdoğan bile çıkıp diyor ki, biraz önce söyledim işte, LGBT bilmem ne diyor, bizim partimizde olamaz diyor. Yani adam hiç utanmıyor, koskoca sarayda yaşayan padişah gidiyor LGBT'yi yani hedef gösteriyor. Bu ne demek oluyor? Aslında ben sizi ciddiye alıyorum, sizden korkuyorum demek oluyor.
Evet, şu anda zaten yani, yapılan bu onur yürüyüşlerinin hepsinin önünü kestiler ya. Bir evet, sürü gözaltı ama var şu anda
sene,
Türkiye.
Tamam ama yine bu sene evet, ne yaptılar? Biz şey yapmayız dediler yani. Sessiz kalmayacağız dediler ve çıktılar yine bir şekilde sokağa yani bu sene.
Ya çıkan insanlar zaten
çıksın,
var.
Çıksın tamam.
Ama şu anda.
Ama o üç kişiden de korkuyor aslında bu devlet yani.
Zaten korkuyor. Çağdaşcığım, o geziden sonra o adamın zaten hiçbir ayarı düzgün olmadı.
Kesinlikle Gezi'den sonra çıldırdı. Evet. Ben buna hemfikirim.
Kesinlikle. Evet, evet, evet, Gezi'den sonra adama evet, gelen o korku kesinlikle, var ya. Kesinlikle. Ona zaten kat ve kat yetti. O yüzden evet, şu an 3 kişi sokağa çıkıp Erdoğan karşıtı bir şey söylediğinde o yüzden bu kadar müdahale ediyorlar.
Bir de düşün gaylerse yani. Heh,
Gezi'den tabii sonra adamda acayip bir korku aldı. Zaten bu işte atıyorum Facebook'tan birisi Ampul Tayyip yazmış, davalar açıldı bilmem ne. Bunların hepsi adamın o kadar
kız, hepsi Gezi'den sonra dava oldu. Açıyor. Berne Züriye evet, bile dava açıyor
evet,
adam.
Evet, bizim
açılan
arkadaşlarımız var burada.
Dolayı. Ya ya. Ya ya. Oradaki yani, Erdoğan demiş diye yani evet, Allah aşkına.
Şunu demeye çalışıyorum yani kadınların sesini ya buradan konuşmak belki kolay geliyor gibi görünüyor olabilir arkadaşlarımıza, bizi dinleyenlere. Türkiye'de olup da o sesi çıkarmak tabii ki çok zor, onun da çok farkındayım. Ben de zamanında o sesi çıkardığım için buradayım ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim sayımız yükselirse kadınlar evlerden sokaklara, yani bu harekete bir şekilde başlarlarsa, ya abi bu artık bizi rahatsız etti, canımıza tak etti demeleri kadınların şu an Türkiye'de çok önemli. Çünkü evin bütün yükünü taşıyan insanlar kadınlar. Yani erkeğin getirdiği parayla o 3 lirayla da yemek yapan kadın, verilen atıyorum mutfak masrafı 200 lira olan kadın da o yemeği yapıyor. Yani o kadın o evi döndürüyor. Ve aile zaten bu şeyin, toplumun en küçük birimi ise, sürekli aile içindeki bütün o durumları toparlayan kadınların artık şunu demesi şart. Bizim canımıza tak etti. Biz pazardan bir salatalık alamayacak duruma geldik. Bunu kadınların söylemesi lazım. Çünkü erkeklerin zaten böyle bir şeyi yok yani. Onlara hayat başka güzel.
Kız evet şimdi.
Neyse toparlayalım
tamam,
son 5 dakika.
Şimdi ben evet. Diğer arkadaşlar da geldi, program yapacak olan arkadaşlar dışarıda bekliyorlar. Şimdi ben bu makalenin sonunu, ama sen güzel bir yere değindin evet, yani her hı-hı, kesimden herkes yemek yapıyor sonuçta.
Evet.
Şimdi diyor ki makalenin sonunda, peki o zaman yine aynı soru, kadınlar kime oy verdikleri üzerinden geleceğimiz için sorun yok veya sorun var diye ayrışırken biz hayatlarımızı, varlığımızı savunmak için ne yapabiliriz? Bir hakkımız hedef alındığında eylem yapmanın, basın açıklamasının, sosyal medya paylaşımı, bildiri dağıtımının yetmediği, bizi gittikçe geriye düşünen bir savunma hattının ötesine taşıyamadığı açık. Bu önemsiz olduğundan değil ama inşa edilen gerçekliğin kendisine müdahale etmenin tek yolu daha sürekli